SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 14 Temmuz 2022 Perşembe yayınımızla karşınızdayız. Bugünkü yayınımızda COVID gelişmelerinden bahsedeceğiz. Ve ardından yayınlayacağımız söyleşide bir sanat festivali dolayısıyla Avustralya'ya gelen Ferdi Alıcı ile yaptığımız söyleşiyi yayınlayacağız. Ferdi Alıcı, yapay zeka kullanarak ışık gösterileri hazırlıyor. Işık gösterileri derken perdeye yansıtılan ışıktan bahsetmiyoruz. Mekanları kullanıyor. Yayınımızda mesajlarınıza da yer verebileceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Nejat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Çin'in Solomon Adaları'nda üs inşa etmeyeceğine emin olduğunu açıkladı. Sri Lanka'da protestocular Başbakanlık ofisini bastı. Ülkeden kaçan devlet başkanının Singapur'a geçmeye çalıştığı bildiriliyor. Türkiye'de hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber orman yangınları da artmaya başladı. Datça ve Çeşme'de orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Başbakan Anthony Albanese, Çin'le Solomon Adaları arasında imzalanan güvenlik anlaşmasına rağmen adalarda Çin üssü inşa edilmeyeceğine son derece emin olduğunu söyledi. Fiji'deki Pasifik Adaları Forumu'nda Solomon Adaları Başbakanı ile ilk defa yüz yüze bir araya gelen Başbakan Anthony Albanese, hedefinin ikili ilişkileri güçlendirmek olduğunu söyledi. Forum 2019'dan beri ilk defa yüz yüze düzenleniyor. Çin'in son dönemde bölgede nüfuzunu arttırma çabalarının gölgesinde düzenlenen forumda Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri Pasifik adalarını kendi taraflarına çekmeye çalışıyor. Avustralya'nın küresel ısınma dahil çeşitli konularda tutumunu değiştirdiğini söyleyen Albanese, bunun Pasifik ülkelerince olumlu karşılandığını belirtti. Başbakan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik bölgesine daha fazla odaklanmasını da memnuniyetle karşıladığını söyledi.
I described what occurred earlier this year as a Pacific stuff up that we hadn't paid enough attention. And I know that the Biden administration has said that as well.
Çin'le Solomon Adaları arasında imzalanan anlaşmayı Pasifik'te büyük başarısızlık olarak niteleyen Albanese, Avustralya'nın o dönemde bölgeye pek odaklanmadığını ve Biden yönetiminin de aynısını düşündüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye daha fazla diplomat göndermesini, yardım ve altyapı kaynağı kanalize etmesini de desteklediğini söyledi. Sri Lanka'da başkent Colombo'da yer alan Başbakanlık ofisinin kapıları kırılarak kompleksin olduğu alana akın eden protestoculara polis müdahale etti. Polisin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 26 yaşındaki bir protestocu kaldırıldığı hastanede solunum sorunu yaşadı. Protestocu Colombo'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Bu arada Başbakan Ranil Wickremesinghe, baskının ardından güvenlik güçlerine oluşan bir komite kurulduğunu açıkladı. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından başkan vekili olarak atanan Wickremesinghe, komiteye düzeni yeniden sağlamak için gereken her şeyi yapmaları talimatı verdi. Wickremesinghe, göstericilerin gücü ele geçirmeye çalıştığını iddia etti.
Even though we took steps to elect a president, some groups in the struggle planned to storm the Prime Minister's office, surround the Air Force.
Devlet başkanı seçmeye yönelik çalışmaların başlatıldığı bir anda bazı grupların başbakanlık ofisini bastığını ve devlet başkanının Maldivlere gitmesini sağladığı gerekçesiyle Hava Kuvvetleri Komutanı'nın evini kuşattığını söyleyen başbakan, bunun gücü ele geçirmeye yönelik bir çaba olduğunu belirtti. Rajapaksa'nın ülkeden ayrılmasından saatler sonra Sri Lanka genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Sri Lanka parlamento binası yakınında düzenlenen hükümet karşıtı protestoya güvenlik güçleri müdahale etti. Devlet Başkanı Rajapaksa'nın Maldivler'deki Sri Lanka vatandaşları tarafından protestolarla karşılandığı belirtiliyor. Maldiv hükümetinin ısrarı sonrası Rajapaksa'nın gün içinde buradan ayrılarak Singapur'a geçeceği ileri sürüldü. Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti. Geçen günde başkanlık sarayını bastılar. Avustralya'da resmi işsizlik oranı bu ay %3.5'e düştü. Ekonominin son bir ayda 88.400 yeni iş fırsatı yarattığı belirtiliyor. Morrison hükümetinin aylarca yayınlamadığı ve uzun süredir beklenen kadın ve çocuklara karşı şiddetle mücadele raporu yayınlandı. 500 kadar sosyal hizmet görevlisi, politika yapıcısı ve aktivistin yorumlarının dahil edildiği raporda, aile içi şiddet ve cinsel şiddeti bitirmek için hedefleri yükseltmek gerektiğinin altı çiziliyor. Travma sonrası yardım ve sosyal konutlara ilave yatırım çağrısı yapılıyor. Albanese hükümeti gelecek hafta federal, eyalet ve bölge kadın güvenliği bakanlarının yapacağı toplantı öncesi raporu yayınlama kararı aldı. Federal hükümet 10 yıllık ulusal strateji kapsamında şiddeti tam olarak bitirmeyi hedefliyor. 7 ayrı küresel ısınma uzmanının hazırlayıp yayınladığı yeni bir rapora göre Avustralya, Büyük Bariyer Resifi'nin tehlike altında klasmanına konmasının anlamını henüz kavrayamamış durumda. Dünya mirası listesinde tehlike altında klasmanına alınmaya yönelik itirazın gereksiz olduğunu belirten uzmanlar, Dünya Mirası Konvansiyonu'na üye ülkelerin listede tehlike altına alınmanın yanlış politikalar için bir cezalandırma veya turizm sektörü için büyük bir kayıp olarak gördüğünü, ancak aslında tehlikeyi bertaraf etmek için gerekli kaynakların sağlanması için çok önemli bir süreç olduğu belirtildi. Britanya'da ana muhalefet İşçi Partisi'nin lideri Sir Keir Starmer, Muhafazakar Parti'nin başına geçmek için yarışta favori olarak görülen Rishi Sunak'ı ülkenin mevcut kırılgın ekonomisinin baş sorumlusu ilan etti. Başbakan Boris Johnson'ın yerini almaya çalışan 6 aday arasında ilk turda eski Maliye Bakanı Sunak, partisinin vekillerinden 88'inin desteğini alarak birinci olmuştu. Ancak mecliste soru zamanında Sunak'ı eleştiren ana muhalefet lideri, Sunak'ın Maliye Bakanı olarak başarısız olduğunu ve ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını iddia etti.
Last week he resigned, accusing the Prime Minister of not conducting government properly, competently or seriously. Yesterday
geçen hafta Sunak'ın Başbakan Johnson'ı ülkeyi ciddi, etkin ve uygun bir şekilde yönetememekle suçlayıp istifa ettiğini belirten Starmer, Başbakan'a eski Maliye Bakanı'nın ne yaptığını ve çökmüş olmakla suçladığı ekonominin mevcut durumu için sorumlu olup olmadığını sordu. Melbourne'de salı öğleden sonra silahla öldürülen kişinin cinayetiyle ilgili olarak bir erkek ve bir kadının tutuklandığı açıklandı. 55 yaşında bir erkeğin öldürülmeden önce siyah bir Audi'nin içindekilerle kavga ettiği ve sonra Fitzroy Street'te öldürüldüğü belirtiliyor. Dalton'da 43 yaşında bir erkek ve Yarraville'den 21 yaşında bir kadının dün gece tutuklandığı belirtiliyor. Olayın son dönemde Melbourne'deki silahlı saldırılarla ilişkili olmadığı bildirildi. Türkiye haberlerinde İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı mahallesindeki Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan Makilik'te başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Zeytineli mevkiine ve İzmir-Çeşme otoyolunun bir bölümüne de sıçradı. 6 helikopter ve 4 uçakla havadan, 30 arazözle karadan bölgede alevlere müdahale devam ediyor. İzmir-Çeşme otoyolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürürken ilçede bir çiftlikte işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu öne sürüldü. İddiaya ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Bir de Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yangın dolayısıyla Mesudiye Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda bulunan 20 evin tahliye edildiğini söyledi. Bu evlerden ikisinin zarar gördüğünü aktaran Çoban, ayrıca bir orman işçisi 5 kişinin de yaralandığını kaydetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her geçen gün artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarına tepki gösterdi. Twitter'dan paylaşım yapan Koca, "Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor. Düşüncesi insanca bir düşünce değildir. Telaffuzu şiddet suçudur. Daha ötesi suçlunun yıllarına mal olabilir. Sorumlu vatandaşlar olarak bu hastalıklı ama sözünün yanınızda söylenmesine bile asla izin vermeyin. Doktorlar saygıyı hak ediyor," dedi. Türkiye'de haftalık koronavirüs verileri açıklandı. Önceki hafta 57.113 olan yeni vaka sayısı 117.095'e yükseldi. 31 kişi de vefat etti. Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla dünya pazarlarına sevkiyatı için Türkiye, Rusya, Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleriyle Birleşmiş Milletler heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Ukrayna limanlarında 25 milyon tona kadar tahılın engellendiğini ve söz konusu ürünlerin sevkiyatını yapacak en az 20 ticaret gemisinin de bekletildiğini tahmin ediyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar, tarafların gelecek hafta tekrar bir araya geleceğini ve o zaman da imza atılacağını açıkladı. Anlaşma, ortak kontroller ve Türkiye'nin Karadeniz'de Ukrayna tahılı rota güvenliği sağlamasını öngörüyor. Türkiye'nin ayrıca Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler'le beraber bir koordinasyon merkezi kurması bekleniyor. Araştırma kurumu Chatham House'tan Rusya ve Avrasya programı uzmanı araştırmacı Nikolay Petrov, sürecin başlamasının zaman alacağını belirtti. Anlaşma bugün imzalansa bile teknik hazırlıkların uzun süreceğini belirten Petrov, Odessa ve diğer Ukrayna limanlarından mayınların temizlenmesinin bile haftalar alacağını söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Saraçhane buluşması için Twitter'dan bir çağrı videosu paylaştı. 1 dakikalık videonun 49. saniyesindeki görselde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasının ardından düzenlenen Saraçhane binası önündeki etkinlikteki görüntülerin kullanıldığı anlaşılınca tweet silindi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyat endeksi, yani enflasyon, Haziran'da %9.1 ile son 41 yılın en hızlı yükselişini kaydetti. Bunun ardından Euro-Dolar paritesi 2002 yılından beri ilk kez bir seviyesinin altını gördü. Bunun üzerinde para piyasalarında Amerika Merkez Bankası Fed'in Temmuz toplantısında 100 bas puan ve Eylül toplantısında ise 75 bas puan faiz arttıracağı fiyatlanmaya başlandı. Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Twitter'dan yaptığı açıklamada toplam istihdam 2022 Mayıs ayı itibariyle salgın öncesi seviyelerin üzerindeki seyrini sürdürerek 30.8 milyon kişiye ulaşmıştır. Türkiye ekonomi modeli kapsamındaki atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin istihdam piyasasına olumlu yansımalarını görmekteyiz ifadelerini kullandı. Fransa ve İspanya tarafından yayınlanan açıklamaya göre Türk vatandaşlarına transit uçuşlarda vize uygulaması başlatılacağı duyuruldu. Karar öncesinde Türk vatandaşları transit salonunu terk etmedikleri ve bekleme süreleri 24 saati aşmadığı müddetçe Avrupa ülkelerine aktarmalı olarak başka ülkelere olan seyahatlerini ek vize almadan gerçekleştirebiliyordu. Türkiye'den batıya doğru göçün son yıllarda arttığı koşullarda Fransa'nın başlattığı bu uygulamanın diğer Avrupa ülkelerine de yayılacağı öngörülüyor. Seyahat acenteleri ve hava yollarından edinilen bilgilere göre havalimanında pasaportunu yırtarak sığınma talep eden insan sayısının arttığı belirtiliyor. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 11 Türk lirası 74 kuruştan, 67 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Perth yağmurlu 20, Adelaide parçalı bulutlu 15, Melbourne bulutlu 13, Hobart yağmur bekleniyor 13, Canberra genelde güneşli 12, Sydney yağmur bekleniyor 16, Newcastle yağmurlu 16, Brisbane güneşli 20 ve Darwin güneşli 29 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nejat Başar. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
Haber Bülteni için Nejat Başar'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'desiniz. Dünyada olduğu gibi Avustralya'da da COVID-19 vakaları artıyor. BA4 ve BA5 omikron versiyonlarının baskın versiyon haline gelmesiyle vaka sayıları ve hastaneye yatanların sayısı arttı. 14 Temmuz yayınımıza bu konudaki bugünkü gelişmelerle başlayacağız. Adelaide'deki Kış Işık Festivali'nin İstanbul'dan bir konuğu var. Ferdi Alıcı. Alıcı ile yaptığımız söyleşiyi de dinleyeceksiniz. Bugün ayrıca sayım sonuçlarına ilişkin daha önce yayınlayamadığımız bölümü ve sağlık alanındaki bir gelişmeyi de konu alan bölümlerimiz yer alacak. Sağlık alanındaki gelişmeyi konu alan bölüm kanser tedavisi ile ilgili. Mesajlarınızla yayınımıza katılabileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Evet, Avustralya'daki COVID gelişmeleriyle başlayacağımızı söylemiştik. Avustralya COVID salgınında 4. dalgayı yaşıyor ve önümüzdeki 5 haftada durumda bir iyileşme beklenmiyor. Aksine daha da kötüye gideceği hesaplanıyor. Geçen hafta hastanelerdeki COVID hasta sayısı 7 günde 1000 kişiyi aştı. Artış hali hazırda devam ediyor. Victoria hastanelerindeki hasta sayısı bugün itibariyle 771 kişi. New South Wales'teki sayı 2001. Queensland'daki hasta sayısı 863. Victoria'nın en önemli ve büyük ameliyat hastanesi Alfred Hospital'ın önümüzdeki günlerde acil olmayan ameliyatları erteleme kararı alması bekleniyor. Son 24 saatin rakamları şöyle. New South Wales'te 36 yeni ölüm belirlendi. New South Wales'te 136 bin COVID pozitif kişi bulunuyor. Ve son 24 saatteki vaka sayısı 14.235. Victoria'da son 24 saatte ölenlerin sayısı 20 oldu. Pozitif kişi sayısı 60 bine yakın. Victoria'da son 24 saatte belirlenen yeni vaka sayısı 11.238. Queensland'da da son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 6.900. Bu eyalette 45.500'e yakın aktif vaka bulunuyor. Queensland'da salgının zirveye çıkması için daha 2 hafta olduğuna inanılıyor. Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk, ulusal kabinenin toplanmasını ve yeni COVID-19 salgınının kabinede ele alınmasını istedi. Dün akşam New South Wales ve Queensland takımları arasında oynanan State of Origin Rugby League final maçında Palaszczuk ve New South Wales Başbakanı Paratay bir araya geldi. İki başbakan stadyumda maç sırasında COVID-19 vaka ve hastane rakamları üzerinde konuştu. Palaszczuk bugün Paratay'ın de ulusal kabinenin toplanması konusunda kendisiyle aynı fikirde olduğunu söyledi. Victoria Başbakan Vekili Jacinta Allen, bu sabah düzenlediği basın toplantısında, eyalette 1900 sağlık görevlisinin COVID-19 pozitif olduğu için evde izolasyonda olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde Victoria Sağlık Müsteşarı hükümete çocuk bakım merkezleri, okullar, dükkan ve mağazalarda maske takılması zorunluluğu getirilmesini ancak hükümetin reddettiğini açıkladı. Victoria hükümeti halka kapalı alanlarda maske takması çağrısıyla yetindi. Federal hükümet uygulamasına son verileceği açıklanan 750 dolar pandemi felaket ödeneğini geri getirmesi konusunda baskı altında. Bu baskıyı başlatan da New South Wales'in İşçi Partisi'nin lideri Chris Minns. Bu ödenek pozitif olduğu için işe gidemeyen ve hastalık izni hakkı olmayanlara yapılan bir ödemeydi. Ayrıca süresi dolan indirim kartı olanlara ücretsiz RAT testi dağıtımının da yani hızlı antijen testi dağıtımının da uzatılmaması federal hükümete yöneltilen eleştirilerden biri. Hükümet, semptom gösterenlerin ücretsiz test yaptırmaya devam edebileceğini söyleyerek kendisini savunuyor. Omikron'un BA5 varyantı Yeni Zelanda'da da baskın varyant haline geldi. Yeni Zelanda, çok daha kötüye gideceğine inandığı ikinci dalga ile başa çıkmak için yeni önlemleri ilan etti. Maske ve hızlı antijen testi ücretsiz dağıtılacak. Son 24 saatte Yeni Zelanda'da 11 bin kadar yeni vaka belirlendi, 23 kişi daha öldü. Şimdilik bir kısıtlama yok ancak ilgililer halkı dışarıda maske takmaya teşvik ediyor. Biraz önce haberlerde de dinlediniz, Türkiye'de koronavirüs vakaları haftalık açıklanıyor ve son açıklamada dün yapıldı. Buna göre 4-10 Temmuz 2022 tarihleri arasında bir haftada 117 bin yeni vaka belirlendi. Rakam günlük ortalama 16.700 vakaya işaret ediyor. Bir haftada ölen kişi sayısı da 31. Bugünkü açıklama, aktif vaka sayısının bir önceki haftaya göre %56 arttığına işaret ediyor. Evet, bugünkü COVID-19 gelişmeleri böyle. Şimdi mesaj gönderebileceğiniz numaramızı tekrar hatırlatıp mesajlarınıza geçmek istiyorum. Görüşlerinizi dinleyicilerimizle paylaşmak için mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Mesajlarda şöyle. Biden'ın oğlu yapmış çok mu? Bizim eski başbakanın oğlunun da çıktığı, hatta diğer siyasetçilerin yardımcıları vesaire iktidarın oğulları, gençleri bu esrar kokain işinden de para yapmış, kullanmış, belgeli bazısı. Olsun, dış güçlerden derler, olur biter. İki de İncil sallayıp Trump gibi sallarsın, Trump gibi belki tutar. İki rekat namaz kılar, kiliseden bir iki kare, pazar ayini çıkışı bir iki foto, yutar Amerikan halkı diyor bu dinleyicimiz, ismini yazmamış. Varcan Sayat Bey gönderdiği mesajda tatillerden dönemeyip balık masalarından kalkıp İstanbul'da görevini yapamayan Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu demiş ki Cumhurbaşkanlığı aday olma hayalinden vazgeç, beni destekle. Şayet ben aday olur kazanıp başkan olursam söz seni Turizm ve Kayak Tatil Bakanlığı'na getireceğim. Ülkeyi dışarıdan Vahabi, Selefi, gerici imamlar getiren iktidar, sonunda Cübbeli Ahmet Hoca'yı bile çileden çıkardı, diyor bir başka dinleyicimiz. Çünkü Vahabi ve Selefilik, şeriatın en katı sistemi olan IŞİD'in bir kolu. O gerici Cübbeli Ahmet Hoca bile bu kadar gericilik olmaz diyorsa düşünün. İktidar ülkeyi nasıl bir karanlığa sürükleyecek? Fatoş Hanım gönderdiği mesajında, evet, eskiden yangınlar vardı diye yazmış. Evet, her ülkede orman yangınları olur. Ama her ülkenin başındakiler bunun sorumlusudur. Bu sebepten siz başka ülkelerde hiç gördünüz mü daha bir ay bile geçmeden ikinci bir yangın olsun? Ama bizde oluyor. AKP geldikten sonra ülkede bu yangınlar %100 arttı. Diyelim ki orman yangınları kaza. Fakat kendine hiçbir konuda cimrilik yapmayan Erdoğan neden orman yangınları için gereken önlemleri almamakta ısrar ediyor? Neden Türk Hava Kurumu'nun yangın uçaklarını hangarlarda çürümeye devam ediyor? Oysa ülkenin her sahil bölgesinde kendine yaptırdığı saraydan sadece küçük bir tanesinin masrafıyla en az 5 yangın söndürme uçağı alınır. Hadi almıyorsun. Küçük bir bakımda da uçaklar çalışır diyen AKP neden hala o bakımları gerçekleştirmedi? Hadi bunu da bırakalım. Neden Türkiye'nin bütün orman alanlarında çalışan orman korunma ekipmanları ortadan kaldırıldı? Neden artık orman gözetleyicilerimiz yok? O dış güçler boşuna Erdoğan'ı BOP projesinin başına getirmedi. Çünkü onlar bile Türkiye'ye bu kadar büyük kötülük yapamazdı diye yazmış bu dinleyicimiz. Evet, uzun bir mesajda. Necdet Bey'le devam ediyorum. Şu veya bu ülkeyi 20 yıl yöneten bir başkanın sarayını vatandaşının istila etmesi Türk insanına yakışmaz. Şayet yönetimden şikayetçiseler sandıkta bunu değiştirebilirler. Ne demiş aborjinler? Cesur ol, değiştir. Necdet Bey geçen hafta kutlanan Neydi Yok haftasında kullanılan slogana gönderme yapmış bu mesajında. Umut Rumuzlu dinleyicimiz Türkiye'den yazmış. Dün Çamlıca'daydım diyor bu dinleyicimiz. Çamlıca Camii 60 bin kişilik, 147 personeli var. Sabah namazı 34 kişiyle kılınmış. Saraylı bazen 60 Mercedes, 5-10 helikopter ve yüzlerce biat edeniyle korumalarıyla ibadete geliyormuş diye yapılmış. Umarım Sri Lanka rüzgarı bizim saraylara doğru da eser, 85 milyon nefes alır diyor bu dinleyicimiz. Adelaide kış festivali olan Eliminate Adelaide Festivali'nde İstanbul'dan bir sanatçı da davetli olarak katılıyor. İstanbul Oç Stüdyo'dan Ferdi Alıcı festival dolayısıyla Adelaide'a gitti. Alıcı 1000 metrekarelik bir alanda ses ve ışık gösterisi yapacak. 26 projektör kullanacak. Alıcı NASA gibi kurumlarla işbirliği yapıyor ve onlardan aldığı verileri yapay zeka kullanarak ışık gösterisi haline getiriyor. Oç Stüdyo'nun festival çerçevesindeki Wisdom of AI Light sergisi dün açıldı. Sergi 1,5 ay açık kalacak. Alıcı sorularımızı yanıtladı.
Avustralya'ya neden geldiğinizi anlatabilir misiniz Ferdi Bey?
Tabii. Adelaide'de bir festival var. Bu festival bu yıl ikincisini düzenliyor. Çok seçkin bir festival. Çok büyük sanatçıların geldiği. Buraya davet edildik. Burada şehrin tam ortasına yaklaşık 1000 metrekare büyüklüğünde, 10 metre yüksekliğinde sarmalayan bir deneyim yerleştirdik. Bu sarmalayan deneyimde ise şu ana kadar son 12 yıl boyunca 52'den fazla ülke ve şehirde yaptığımız sanat yerleştirmelerinin bir benzeri bulunmakta. Bu yerleştirdiğimiz sarmalayan deneyim eserinde şu ana kadar 10 milyondan fazla insan deneyimledi bu arada. 1,5 ay boyunca sergi açık kalacak. Wisdom of AI Lights adı altında bir sergimiz var. Bu serginin içerisinde iki bölümden oluşan bir deneyim izleyecek seyirci. Yaklaşık 30-35 dakikalık. İlk bölümde Leonardo'nun başrolde olduğu ama aslında tüm İtalyan sanat tarihini deneyimleyebilecekler. 20 binden fazla resmin, 340'tan fazla artisten oluşan bir veri seti ve yapay zekayı deneyimleyecek seyirci. İlk 15 dakikada. Sonraki 15 dakikada ise 4 tane ayrı eserimizden oluşan bir seçki var. Bu eserde dünyadaki çeşitli saygıdeğer bilimsel kurumlarla yaptığımız işbirliklerinden çıkan eserleri görecekler. Bunların içinde CERN var, NASA var. Ayrıca dünyadaki en iyi 16 tane yapay zeka profesörüyle yaptığımız eserler bunlar. MIT'den, Harvard'dan, NYU'dan gelen machine learning ve yapay zeka profesörleri. Aslında baktığınızda bu 35-36 dakikalık deneyimin tamamında seyirci bilim, sanat ve teknolojinin kesiştiği şiirsel, aynı zamanda da sanatın geleceğini yeniden tanımlayan bir dijital eser deneyimleyecekler.
Geçen hafta sonunda The Australian gazetesinin sanat ilavesinde sizin serginize ilişkin yazı vardı ve orada diyordu ki, siz diyorsunuz ki, sizden alıntı yapmış, benim boyam veri, fırçam algoritma. Biraz daha açıklar mısınız? Mesela verinin boya, algoritmanın fırça olması ne demek? Bu deneyim ne demek?
Aslında son 12 seneden beri bizim de üretirken ki yaratıcı süreçteki ana mottomuz budur. Veriyi boya gibi, fırçayı algoritma gibi kullandığımız bir evrenden bahsediyoruz. Aslında 500 sene önce yaşamış olan yani sanatçılarla aynı şeye sahibiz, aynı vizyona sahibiz. Sadece biz bizim kullandığımız boya, katman olarak kullandığımız şey verinin kendisi, fırça olarak kullandığımız şey algoritma, kanvas olarak kullandığımız da mimari yüzeyler. Ve bunu yeni medyanın getirdiği teknolojilerle yapıyoruz. Yani görsel ve işitsel teknolojinin geldiği son noktayı kullanarak. Tabii teknolojiye entegre ediyoruz anlamı bir teknoloji odaklı bir stüdyo değiliz. Aslında fikir odaklı bir stüdyoyuz. Fikir önce geliyor. Sonra o fikre göre teknolojiyi hacklemek zorunda kalabiliyoruz. Teknolojiyi yeniden yaratmak zorunda kalabiliyoruz. Yeniden algoritmalar ve software'lar geliştirmek zorunda kalabiliyoruz. Bu sanatsal amaç için. Tabii burada seyircinin yani işi deneyimlemeye gelen insanın göreceği şeyi tanımlamak biraz zor. Şöyle diyelim, stüdyonun içerisinde 3 farklı team var. 3 farklı takım var. Birinci takım veri bilimcilerinden oluşan, ikinci takım yapay zeka kodlamacılarından oluşan, üçüncü takım da animatörlerden yani animasyon ekibinden oluşan ciddi kalabalık bir ekip. Yaklaşık 25 kişi in-house olarak İstanbul'da çalışıyor. Tüm yaratım süreci İstanbul'dan geliyor. Ve bu 3 ekip bir konsept etrafında çeşitli veri boyama ve veri heykelleri, eserleri üretiyoruz bizim yönetmenliğimizde. Şeyden de bahsetmek iyi olur aslında, biraz da bizim taraftaki geçmişimizden. Ben Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü mezunuyum, burslu olarak. Aynı zamanda sanat yönetmenimiz Eylül Alıcı, o da aynı üniversiteden mezun. Aynı zamanda çift ana dal, burslu olarak sinema televizyon mezunu. Aslında akademik background'umuz buradan geliyor. Bizim eğitimimiz çok vizyonerdi zamanında. Bir kodlamadan tutun da, tasarıma, tipografiden tutun da, kendi devremizi yapmaya kadar Arduino'yla birçok uzmanlık gerektiren bölümün eğitimini tek bir bölümde alabilmiştik. Bu tabii şunu sağlamış oldu, kendi sanatsal pratiklerimizde işin içerisine mühendisliği katmak, mimariyi katmak ve sanatsal deneyimi yeni medya janrasında geliştirme fırsatı verdi. Tabii 12 sene önce bu işler biraz daha birkaç tane nerdy çocuğun yaptığı cool deneyimler olarak görünüyordu. Ama şu anda son 6-7 senede çok ciddi bir iş modeline dönüştü. Şu anda dünyanın birçok yerinde 52'den fazla ülkede bir sanat yerleştirmesi yaptık. Bazıları kalıcı sanat eserleri, bazıları hükümetler için yapılan eserler, bazıları ise festivaller için yapılan eserler. Aslında işin alıcısının tek bir tipi de yok. Bilim, sanat ve teknolojiyle uğraşan, ilgilenen her türlü kurum, kuruluş ve festivalle birlikte çalışıyoruz.
NASA'dan bahsettiğiniz, işbirliği yaptığınız kurumlar arasında Amerikan Uzay Dairesi nasıl yardımcı oluyor NASA size?
Aslında Data Gate yani veri kapı projesi Çin hükümetinden aldığımız bir davetti. Çin hükümeti Nanjing'de, oranın en eski şehrinde yeni bir silikon vadisi inşa etti. Ve buraya davetle sanatçılardan dijital eserler, kalıcı dijital eserler istediler ve Çin hükümeti bizi davet ettiğinde oranın yani ne kadar teknolojik bir mekan olduğundan bahsettiler. Biz de oraya hani bu teknolojik mekanı yakışacak, bilim, sanat ve teknoloji bir araya getiren bir proje sunduk. Ve proje dahilinde Kepler teleskobunun veri setini kullanmak istiyorduk. Çünkü Kepler projesinin amacı çok anlamlıydı bizim için. Yeni gezegenler bulmak insanlık adına yaşanılabilir. Ve son 10 senede 4000'e yakın exoplanet diye tanımladıkları terminolojide gezegenler buldular. Ama bir yeni medya sanatçısı olarak veriyi download ettiğimizde NASA arşivlerinden anlayamadık. Çünkü tüm terminoloji astrofizikçiler içinde. Bu nedenle verinin başındaki yani Kepler projesinin direktörü olan Dom Gelinoy'la tanıştık. Kendisi Kaliforniya'da yaşıyor ve NASA'da çalışıyor. Ömrünün yarısını NASA'ya vermiş olan bir bilim insanı. Ve birlikte çalışmaya başladık bu proje için. 2 aylık bir dönemde NASA ile birlikte yaptığımız bu çalışmada sanat eseri üretmek için inanılmaz bir Zoom'da toplantılar yapıldı. Biz PDF'lerde bütün verinin yolculuğunu anlattık. NASA algoritmalar kullandığımızı, onlar bize verinin içerisindeki astrofizikle ilgili terminolojileri anlattılar, öğrettiler. Çünkü doğru datayı doğru sanatsal output için kullanmak istiyorduk. Ve fokus olduğumuz datalar da süpernovalar, egzoplanetler, yıldız verileri, bu 3-4 spesifik konudan oluşan bir veri boyama heykeli yapmak istiyorduk. NASA tarafı inanılmazdı. Bu onlar için de ilk defa kendi verilerinin bu şekilde kamusal alanda kalıcı bir sanat eserine dönüştüğü bir yardımdı aslında, bir işbirliğiydi. Yani şeyi hayal edebiliyor musunuz? İstanbul'dan bir stüdyo Çin hükümeti için NASA ile kolaborasyon yaparak kalıcı bir dijital sanat eseri yapıyor. 3 kıtaya yayılmış bir yaratım süreci vardı. İnanılmazdı. Adelaide'da, yani burada Avustralya'da, seyirci bu eseri de deneyimleyecek. Sarmalayan deneyim olarak. Immersive experience olarak yani. Bu da onlardan bir tanesi.
Bu yaratımlarınızı mesela İstanbul'da 25 kişilik bir ekiple yaptığınızı söylediniz. Adelaide'a gelirken böyle bir ekipmanla mı geldiniz, yoksa bütün sergiyi bir küçük hafızaya koyup cebinize koyup mu geldiniz?
Aslında şöyle, genelde lokal teknik ekiplerle birlikte çalışıyoruz işin fiziksel kurulumu için. Burada da öyle oldu. Ama yani bu çok büyük bir enstalasyon. Yani 1000 metrekarelik büyük bir pop-up sergisinden bahsediyoruz. Tüm teknik ekipman Çin'den gemiyle geldi. Yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede yerleştirildi. Şehrin tam ortasında bu arada. İnanılmaz oldu yani. Ben ise sadece ben geldim. Ekibi getirmedim. Şu an ekip bu arada aynı anda benzer bir eser için New York'ta yapılacak, Brooklyn'de yapılacak bir sergi için çalışıyor. Bütün içerik, sanatsal içerik de online'dan gönderdik aslında. Ben buraya hani test etmeye, kalitesini kontrol etmeye ve gerekiyorsa birkaç tane final dokunuş yapmaya geldim. Yaklaşık 1.6 terabaytlık bir video verisi var online'dan gelen onlara. Ve 30 bin piksellik bir görsel şölen diyeyim size. Böyle bir ölçü var. Yani şöyle anlatmaya çalışayım. Siz televizyonunuzu açtığınızda aslında 2K ya da 4K bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Ama burada bu alana girdiğinizde bunun yaklaşık 5 katı ya da 6 katı belki daha fazla büyüklükteki bir detayla içinde dolaştığınız bir evren. Yani şu anda dünyadaki en iyi sinema teknolojisi IMAX diye söyleniyor, ama bu aslında IMAX'ten daha iyi. Bir IMAX salona girdiğinizde bir tane 16K bir projeksiyonla dümdüz karşıya baktığınız, bir dikdörtgeni izlediğiniz bir deneyim alanı. Ama burası tamamıyla hem yerin hem duvarların, sanırım 26 civarında projektör var. Yaklaşık hani 25-24 sinema salonunun tek bir alanda toplandığını düşünün. Görüntü teknolojisi olarak söylüyorum. Görüntü ve ses teknolojisi olarak. Tabi bu inanılmaz bir deneyim veriyor seyirciye. Gerçekten hani makine zekasının içinde dolaştığınız bir deneyim izleyecek seyirci.
Avustralya'ya ilk gelişiniz değil, değil mi? Daha önce de Avustralya'ya gelmiştiniz.
İlk değil. Daha önce Melbourne'de White Night Melbourne Festivali dolayısıyla bir enstalasyon gerçekleştirmiştik. Şehrin tam ortasına Eva diye bir dijital eserimiz var. Yine bilimsel bir arka tarafı üretim süreci olan parçacık fiziğinden faydalanarak yaptığımız bir enstalasyon vardı. Onu yerleştirmiştik. Bir gecede 650 bin kişi deneyimlemişti. Melbourne'deki White Night Melbourne Festivali de inanılmaz bir festivaldi bu arada. İnanılmaz keyif almıştık. Bu ikinci gelişimiz.
Sizle görüşmeden önce hakkınızda biraz bilgi toplamak için Google yaptım. Yani Türkçe yazı çok değildi ama İngilizce ucu bucağı yoktu. Yani daha çok yurt dışında tanınıyorsunuz anlaşılan.
Evet evet, aslında yani dediğiniz doğru. İngilizce baktığınızda bir derya deniz, birçok röportajı ve şeye materyale ulaşabiliyorsunuz, ama Türkiye'de dediğiniz gibi çok fazla, yani Türkiye'ye çok fokus olmadığımızdan kaynaklanıyor biraz. Çünkü ilk zamanlarda, stüdyoyu ilk kurduğumuz zamanlarda Türkiye'de çok ünlü markalarla işler yaptık, çok güzel işler yaptık, ama sonrasında çok yorulduk. Çok yorucuydu yani bizim eserlerimizi hayata geçirme, insanlara aktarma, hem bir yatırım gerektiriyor hem de bir sabır gerektiriyor. Türkiye'de de bu tarz işleri üretmemiz zaman alıyordu. Bu nedenden dolayı daha çok yurt dışına yöneldik ama burada da inanılmaz bir talep vardı bize. Yani Coachella Festivali'nden tutun da dünyadaki hemen hemen bütün ışık festivallerinde yerleştirmeler yaptık. Birçok büyük marka ile işbirliğinde dünyanın devleriyle birlikte eserler ürettik. Orada bizim yaptığımız işe duyulan saygıyla ilgi Türkiye'ye nazaran daha fazla ve daha kolay yürüyen bir iş modeli söz konusu. Ondan dolayı aslında yurt dışına fokus olduk. Türkiye'de de bir sergi açtık bu arada. Kalıcı bir dijital müze açtık. Anadolu yakasında Ataşehir'de X-Media Art Museum diye. Yatırımcısı olduğumuz aynı zamanda sadece bir artist değil. Türkiye'den dinleyenler de varsa bekleriz onları. Kalıcı bir mekan, 6 ayda bir değişen bir içerik ve sanatsal sergi var. Seve seve bekleriz herkesi.
Adelaide Kuş Festivali dolayısıyla Adelaide'de bulunan Ferdi Alıcı ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, mesajlarınızdan birkaçına daha yer verme imkanımız olacak ama önce nüfus sayımına ilişkin hazırladığımız bölümü dinleyeceğiz. Ardından mesajlarınıza geçeceğiz. Avustralya'da 2021 nüfus sayımından ilginç bazı sonuçlar çıktı. Artan sayıda Avustralyalı organize bir din takip etmediğini söyledi.
Bu haftaki nüfus sayımı verileri Avustralya'nın dinden uzaklaşma eğiliminde olduğunu doğruladı. İstatistikler kendilerini dinsiz olarak gören kişilerin önümüzdeki yıllarda Hristiyanlığı geçerek baskın grup haline gelebileceğini gösteriyor. Ülkenin azınlık dinlerinden Hinduizm göçün körüklediği büyümesiyle dikkat çekiyor. Hintli göçmen Vinit Sharma Melbourne'daki yaşamının ilk gününde bir Hindu tapınağı aradı. 33 yaşındaki Vinit kendisi için ibadetin şart olduğunu söylüyor.
I can't live without coming up here because I feel very high vibration in the temple.
Buraya gelmeden yaşayamam çünkü tapınakta çok yüksek bir titreşim ve enerji dolu olarak hissediyorum diyen Vinit ve ne zaman buradan eve ya da başka yere dönsem aynı pozitif enerjiyi alıyormuşum gibi hissediyorum ve gerçekten rahatlamış olarak görüyorum kendimi diye konuştu. Vinit IT yani bilgi teknolojileri eğitmeni olan eşi Rashi Sharma ile birlikte haftada en az bir kez tapınağa gidiyor.
It is very important because it's a part of our culture. This is something we are born with.
Tapınağa gitmek çok önemli çünkü bu kültürümüzün bir parçası. Bu içine doğduğumuz bir şey. DNA'mızda var diyen Rashi Sharma, bu yüzden benim ve kocamın bir tapınağa ihtiyacı var. Bazen sadece tapınağı temizlediğimiz bir toplum hizmeti içinde geliyoruz. Tapınaktaki her şeyin düzenlenmesine yardımcı oluyoruz diye konuştu. Hinduizm Avustralya'nın en hızlı büyüyen dini. 2021 nüfus sayımında 684 binden fazla kişi kendini Hindu olarak tanımladı ki bu %55'lik bir artış anlamına geliyor. Söz konusu sonuç Hindistan ve Nepal'den daha fazla sayıda göçmenin gelmesiyle elde edildi. Hristiyanlıksa Avustralya'da en yaygın din olmaya devam etmekte. Ancak ilk kez nüfusun yarısından azı yani %43.9'u kendini Hristiyan olarak tanımladı. Melbourne Anglikan Piskoposluğu'nun yardımcı piskoposu Genevieve Blackwell'in bunun nedeni hakkında bir fikri var.
I think what it particularly says is people who might have in the past.
Bence özellikle geçmişte aile geleneği nedeniyle Hristiyan olduğunu söyleyen kişiler artık bunu yapmıyorlar diyen Blackwell ve bence düşüşü büyük ölçüde burada görüyoruz diye konuştu. Abel Middleton bir Anglikan evinde büyüdü ve bir Anglikan okuluna gitti. Ancak 35 yaşındaki inşaat işçisi nüfus sayımında dinsiz olduğunu bildirdi.
It all came from childhood with the pressure of religion being forced at school and through parents.
Her şey çocukluktan itibaren okulda ve ebeveynler aracılığıyla zorlanan din baskısıyla geldi. Ve yıllar içinde gördüğüm diğer şeylerle birlikte bir şeye zorlanmak bana bu konuda doğru bir yol gibi görünmüyordu diyen Middleton, bu yüzden nüfus sayımında benim için her zaman dinsiz seçeneği vardı diye konuştu. Dinsiz olduğunu bildiren insan sayısı şu anda nüfusun %38,9'u tarafından ifade edildi ki bu dinsiz olduğunu bildirenlerde bir artış eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Bu bir sonraki nüfus sayımında en büyük topluluk olarak Hristiyanların yerine kendini dinsiz olarak tanımlayanların geçme olasılığını arttırıyor. Ulusal Hristiyan Yaşam Araştırması aktif şekilde ibadet eden Anglikan sayısının sabit kaldığını gösterirken mezhep mensuplarının giderek yaşlandığını belirtti. Psikopos Genevieve Blackwell, kilisenin toplumun farklı ilgi alanları olan gruplarla bağlantı kurarak cemaatlerini büyütmeye çalıştığını söylüyor.
So even things like community gardens or working being active in the space for example around climate change.
Yani toplum bahçeleri veya örneğin iklim değişikliği etrafında uzayda aktif olma çalışmaları gibi şeylere yöneldiklerini ifade eden Blackwell ve kilisenin gerçekten üzerinde çalıştığı diğer şey de insanların bulunduğu yere nasıl gittiğimiz. Bu da genellikle bir toplumdaki ihtiyaçların neler olduğunu ve kilisenin nasıl bir nimet olabileceğini bulmaya çalışmaktır diye konuştu. Nüfus sayımı Avustralya'daki hayata yeni bir bakış açısı getiriyor. Geleceği planlamaya yardımcı olacak önemli bilgiler sağlıyor. Melbourne'daki Sri Durga Tapınağı'nda ibadet edenlerin daha fazla gelebilmesi için genişletme çalışmaları ise devam ediyor. Tapınağın başkan yardımcısı Gurpri Verma yeni bir kültür merkezinin toplum için değerli olacağını söylüyor.
Where people can perform their weddings.
İnsanların düğünlerini veya sahip olmaları gereken kültürel etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri bir yer olacağını söyleyen Verma, yani önümüzdeki 6 ay içinde bitirmemiz gerekiyor. Hinduizm ve tapınağın büyümesi için altyapı oluşturmaya çalışıyoruz diye konuştu. Tapınak başkanı Kulwan Joshi, Hindu okullarına ve yaşlı bakımına ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.
We're getting old now, so that's the reason we have need that aged care center.
Artık yaşlanıyoruz diyen Joshi, işte bu yüzden o yaşlı bakım merkezine ihtiyacımız var. Yaşlılara bakmak bizim için çok önemli diye konuştu. Nüfusumuzun değişen demografisinin planlanması gerektiği belirtiliyor.
Evet, Nilgün Kılıç'tan dinledik. Birkaç, iki tane, üç tane daha mesaj okuyarak yayınımıza son vereceğim. Aslında son olarak bir de müzik çalmak istiyorum o nedenle. Gençken idealistim, saftım diye yazmış Sezai Bey. Askere, topa, tüfeğe ne ihtiyaç var derdim. Herkes barış içinde yaşasa ne olur derdim. 2022'de bile sözde medeni toplumların birbirini katlettiklerini görünce ne kadar saf ve idealist büyüdüğümü anladım diyor bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz, Sri Lanka'da başka ne olmuştu geçmişte? 30-40 sene Tamillerle anlaşacaklarına savaşı tercih ettiler. Tıpkı AKP'nin Kürtlere açtığı savaş gibi. Tabii ki bu kafalarla ekonomi ve ülke çöker. Barışın herkese yararı vardır. Kötülükten bir şey çıkmaz. Mustafa Bey yazmış son olarak, Sri Lanka hükümeti ülkenin iflas ettiğini duyurdu. Türkiye'de aynısı olur mu diye endişelenmeyin. Enflasyon verilerine göre Türkiye Sri Lanka'dan daha kötü durumda. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gece gündüz para basıyor. Bakalım nereye kadar diyor. Evet, bütün mesaj gönderen dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.